Ayrım 17.
İnsan hayatının en büyük gaye ve ideali bu olmalıydı. Mahayanacıların bu açıklamaları zamanın aydın kitlesi arasında tartışmalara yol açtı. Böylece bu yeni mezhep mensupları Pali yerine Sanskrit dilini kullanmaya mecbur kaldılar. Ancak onlarınki artık bir melez Sanskrit, Budist Sanskriti idi. Kutsal kitapları Tripitaka, Mahayana'nın cihan şümul ideali, onun yayıldığı yerlerdeki yerli dinlerden inanç ve uygulamalar almasına yol açtı. İşte bu etkilenmelerin ilki Hindistan'ın kuzeybatısında ve kuzeyinde İskitler, M.Ö. 130'larda, daha sonra Yüeciler'le geldi. Yüeciler Kuşan Krallığı'nı kurdular ve önce Pencab'ı, sonra Kuzey Hindistan'ı ele geçirdiler. Böylece Zerdüşti, Hristiyan, Roma, Yunan etkileri Budizm'e girdi. Aslında bu etkiler Mahayana'nın doğmasına yol açtığı düşünülebilirse de en azından Mahayana'yı yönlendirdi. 4. Konsil 120'lerde 128 veya 144 tahta çıkan Kuşan İmparatoru Kanişka zamanında toplanmıştır. Ashoka gibi o da Budizmi kabul edip desteklemiştir. Jalandhar'da bazılarına göre Keşmir'de toplanan bu konsili Theravadinler kabul etmemektedir. Halbuki Theravadin keşişlerin bu konsile katılmadığı yolunda kesin bir bilgi yoktur. Bütün Budist mezhepleri ilk üç konsili kabul ederler. Sonraki konsiller ihtilaflıdır. Mahayana'nın kopmasıyla Budizmin ikiye ayrılması 4. konsil sonrası olmuştur. Kanişka'nın adı Seylan dini literatüründe geçmez. Artık Pali metinlerine dayanan eski tarz Budizm, 1. yüzyıldan itibaren Hindistan'da gözükmedi. Hinduizmin etkisiyle Budizmi de etkileyen Bhakti cereyanı sonucu, Buda kahramanlarının Vedanta sistemindeki müşahhas uluhiyetin yerini alarak resmi heykeli yapılan bir şahsiyete büründürüldü. Daha önceleri buna izin verilmemişti. Kanişka üzerinde Buda'nın kabartmaları bulunan paralar bastırdı. Buda eski Brahman inançlarındaki Rama ve Krishna gibi insan biçiminde dünyaya gelmiş bir tanrıya dönüştürüldü. Böylece Buda heykellerinin yapılmasına başlandı. Mahayana Budizminin yazılı metinleri Sanskritçe düzenlendi. Hem Mahayanacılar hem de Hinayanacılar eski kutsal metinlerin ne zaman düzenlendiği kesin olarak bilinmese de M.Ö. 1. yüzyıla kadar Seylan'da yazılı hale getirildiği anlaşılıyor. Mevsukiyetini kabul etmekteydiler. Ancak Hinayanacılar, Mahayanacıların kutsal metinlerini bunların eski gelenekte bilinmediğini ileri sürerek kabul etmiyorlardı. Mahayanacılar da buna kendi kutsal kitaplarındaki Nirvana'ya ulaştıracak doktrin yorumuyla ilgili açıklamaların Hinayana'nınkini düzenleyenlerce anlaşılamadığını, bunların son derece yüksek gerçekler olduğu, öncekilerinkinin zihnen gelişmemiş kimseler için muvakkat hakikatten başka bir şey olmadığını söyleyerek cevap veriyorlardı. Mahayana'nın Hindistan'daki kolları. 1. yüzyıldan başlayarak Mahayana Budizmi bir koldan Kuşan İmparatorluğu'nun sınırları içinde kalmış Batı Türkistan'a, diğer koldan da Çin'e sızdı. Hindistan'da 2. yüzyılda Budist düşüncenin analitik prensiplerinin Mahayana içinde geliştirilmiş bir şekli olan Madhyamika ekolü ortaya çıktı. Bu ekolde Budist mantık analizi en yüksek doruğuna ulaştı. Ekolün kurucuları Najarguna ve öğrencisi Aryadeva idi. 226'da Kuşan İmparatorluğu yerini küçük beyliklere bıraktı. Magatha 4. yüzyılda önemli bir devlet oldu. Bu devrede Hinduizm yeniden canlanmaya başladı. Öte yandan şuuru gerçek bilmeyen Budist Madhyamika ekolünün aşırı zihinciliğine karşı Asanga ve kardeşi Vasubantu'nun başlattığı şuuru gerçek bilip onu temizleme ve aydınlatma yoluyla manevi hakikati doğrudan doğruya kavramaya dayanan Yogacara, Vijnanavada ekolü aynı yüzyılda ortaya çıktı. Mahayana'nın Hindistan'da son gelişme merhalesi 8. yüzyılda Mantrayana ve daha sonra Vajrayana ekolleriyle oldu. Hinduizm 8. ve 9. yüzyıllarda Sankara 788-820 ve Kumarila gibi Budistlerin çekindikleri iki büyük filozofun da etkisiyle atağa kalktı. Yogacara ekolünün önem verdiği meditasyon, metot ve disiplinini daha ileri götüren Mahayana, mantra yani kutsal ilahiler, semboller ve jestlerde odaklaşan gayri Budist elemanlara yer vererek aydınlanmayı sağlama yolunu tuttu. Kısmen karşılaştığı kuvvetli muhalefet, kısmen de bozulmaya yüz tutması sonucu Budizm gittikçe artan bir şekilde Hinduizme yaklaşmaya ve itibarını kaybetmeye başladı. 712'de Sind'in Müslümanlarca alınışı bu gidişi hızlandırdı. İşte bu sırada Mantrayana'nınkine büyülü afsunları katarak uzak Nirvana hedefinden ziyade zihni tecrübeyi yoğunlaştırmayı esas alan ve Doğu Hindistan'da şimdiki Bihar, Orissa, Bengal, gelişen Vajrayana veya Tantra ortaya çıktı. Bu Tantrik Hinduizmin bir kopyası idi. Bu sebeple 12. yüzyıldan itibaren ortadan kayboldu. Bengal'deki Pala Hanedanı hükümdarı 800-1050, Budizmi korumuşken onlardan sonraki Sena hükümdarları Hinduizmi tuttular. Budizm 1200'de Magadha'nın Müslümanların eline geçişiyle Hindistan'dan silinmeye başladı. O Ud'da 1220'de henüz ortadan kalkmamıştı. 16. yüzyılda Bengal'de hala az bir taraftarı vardı. Aynı yüzyıl ortalarında Orissa'dan Budizm çekilmişti. Keşmir'de 1340'ta bu dine son verilmişken Nepal'de o Hinduizme yakınlaşarak bozulmuş bir şekilde günümüze kadar geldi. F. Hindistan dışında Budizm. Mahayana, Çin'e, Juhanyan, Japonya'ya Shingon adlarıyla intikal etti. O günümüze kadar gelen şekliyle 9-11. yüzyıllar arasında Tibet'teydi. O sırada Budizm, misyoner keşişler vasıtasıyla Deccan ve Hint Yarımadası'nın batısında yayılmaktaydı. Doğuda Ashoka zamanında Seylan'a gitmişti. Onun Bengal Körfezi'nden karşıya Burma'ya, Tayland'a girmesi miladın ilk yüzyıllarında Mahayana şekliyle oldu. Sonra Seylan'dan gelen Theravada Budizmi buralarda hakim oldu. Theravada Budizmi Hinayana'nın 18 kolundan günümüze gelen tek eski Budizm şeklidir. Seylan ve Tayland'dan Theravada Budizmi Kamboçya ve Laos'a yayılırken Mahayana Budizminin de Çin'den Vietnam'a girmesi 13-14. yüzyıllarda oldu. Bu ülkelerde ve diğerlerinde Budizm tarihi coğrafi, milli ve mahalli şartlara göre şekillendiği gibi iki önemli Budist mezhep elemanlarının yer yer kaynaştığı da gözden kaçmamaktadır. Hindistan'da Budizmin Tantrik veya Vajrayana şekli Hindu, Bhakti ve Tantrik kütlerine yerini bıraktı. Manastırlar ortadan kalktı. Artık Kuzeydoğu'daki küçük bir topluluk dışında 13. yüzyıldan itibaren gözükmez oldu. Bununla beraber Seylan'ın %60'ı, Burma, Tayland, Laos ve Kamboçya'nın %90'ı hala Budist'tir. Seylan'dan Pali diline dayanan Budizm'le ilgili bilgiler 19. yüzyılda Avrupa ve Amerika'ya geldi. Böylece başta İngiltere, Almanya ve Amerika Birleşik Devletleri'nde Buda'nın hayatı ve doktrinine ilgi arttı. Bu ülkelerde bugün doğudan gelme keşişler de yaşamaktadır. Batıda keşiş olmayan Budistler de artmaktadır. Bunlardan Sankhya'ya alınanlar da vardır. Günümüzde Hindistan'da aydınlar arasında Hinduizm'den memnuniyetsizlik sonucu bu eski mirasa dönenler olduğu gibi kast dışı kimselerden Budizm'e girmiş ayrı bir toplulukta bulunmaktadır. G. Çin Budizmi. Çin, Tibet ve Japon Budizminin her birinin kendine mahsus özellikleri ve Hint Budizminden farklı yanları vardır. Bununla beraber üçünde de en bariz ortak yan Mahayanist olmaktır. 1. yüzyıldan itibaren merkezi Asya İpek Yolu boyunca Çin'e kadar gelen Budizm, Han Hanedanı'nın sonunda dağınık yabancı gruplarına münhasır kalmıştı. Bununla beraber onun 2. yüzyılın ortalarında saray çevrelerini etkilediği de kaydedilmiştir. Bu konuda Budistlerin ilk yardımcıları Taoist bilginler oldu. Budist fikirleri tercüme etmek için Taoist deyimler kullanıldı. Böylece iki din arasındaki benzerlikler ortaya çıktı. Han Hanedanı'nın yıkılması sonucu Kuzey Çin'i işgal eden Çinli olmayan halklara 300 senelik hakimiyetleri sırasında Mahayanacı keşişler siyasi, askeri işlerde danışmanlık yaptılar. Onlar sihirbazlıkta da büyük şöhret kazandılar. Budist vaizler özellikle Fo Tu Teng, ölümü 349, hemen hemen bütün Kuzey Çin'i inançlarına döndürdüler. O sırada meşhur bir tercüme ekolü Kumara Jivan'ın 344-413 başkanlığında başkent Chang'an'da çalışmakta idi. Böylece Çin bilginleri irşat ediliyordu. Fa Hsien adlı meşhur Çin seyyahı 399'da Hindistan'a gitmek ve oradaki ziyaret yerlerini görmek üzere Chang'an'dan yola çıktı. 6 senelik yolculuktan sonra 6 senede Hindistan'da gezmek, çeşitli ekollerin kutsal kitaplarını toplamak ve kopya etmek için harcadı. 414'te dönüşünde Budist kutsal kitaplarını tercümeye başladı. Ayrıca meşhur seyahat hatıralarını kaleme aldı. 4. yüzyılda tahsilli ve zengin kimseler Sankai'yi himayeleri altına alıp tercüme masraflarını üstlendiler, manastır ve mabetler kurdular. Budizmin 5 ahlak kaidesini benimsediler. Güney Çin'de iki temayül gelişti. Zihni kontrol ihtirası bastırmayı esas edinen özde Hinayanist, Dhyana ekolü. Nihai hakikat meseleleriyle ilgilenen Mahayana sutralarına dayanan, Sanka ile aydınlar arasındaki irtibatı sağlayan Prajna ekolü. Bu devrede Taoan 312-385, Hui Yuan 344-416 ve Tao Sheng 360-434 gibi yetişkin şahsiyetlerin etkisiyle büyük manastırlar yapıldı. Vinaya kaideleri tercüme edildi ve Mahayana'nın spekülatif fikirleri yayıldı. Böyle büyük Çinli üstadların eserlerinden Sui ve Tang hanedanlarının ayrı Mahayanist ekolleri içinde gelişen fikirleri öğrenebilmekteyiz. Konfüçyusçu ve Taoist klasiklerle Mahayanist eserlerdeki fikir ve telkinler birleşince ortaya ayrı bir Çin Budist geleneği çıktı. İşte bu gelenek içinde Tian, Tai, temiz ülke, cennet, Hua Yan ve cihan ekolleri gelişti. Bunlardan Tian Tai, Tang Hanedanı zamanında Cihi Kai 537-597 tarafından Güneydoğu Çin'deki Tian Tai dağındaki meşhur manastırda ortaya atıldı. Cihi Hintli Najarguna'ya dayanmaktaydı. O bütünlük fikrine önem verdi. Bütün ve parçaları özdeş idi. Bütün alem ve bütün budalar bir kum tanesinde mevcut idiler. Mutlak akıl alemi onun mükemmelliği içinde kucaklamaktaydı. Özde ikisi aynı idi ancak görevde farklı idiler. Bu ekolde dinin pratik ifadesi zihni bir yere toplama ve her şeyin iç yüzünü kavrama yoluyla manevi irfan ve hikmete bağlanmıştır. Ekol sadece Çin'de değil 4. yüzyılda Budizm'e kapısını aralayan Kore'nin güneyinde de tutunmuş, 9. yüzyılın ilk yarısında da Japonya'ya Tendai adıyla geçmiştir. Temiz ülke, Jingtu ekolü muhtemelen Çin'de en eski Mahayana topluluğudur. Beyaz Lotus adı altında Hui Yuan tarafından kurulduğu sanılan ekolün adı, sonraki takipçilerinden bir grup tarafından şimdiki haline döndürülmüştür. Ekolün temel felsefesi zihni kişiye sonsuz inayet, güç, fazilet verebilecek olan Buda ve Bodhisattvalara döndürülerek onların yardımını kazanmaktır. Ekolün dayandığı sutra da aşkın, transandantal, Buda için Amitabha, ezeli ışık deyimi kullanılmaktadır. İşte kişi kurtuluşa ulaşmak için ona öyle bir cenneti verecek olan Amitabha, Buda'ya, Japonya'da Amida, kendisini adamaktadır. Cennete hükmeden ezeli Buda'ya iki bodhisattva, Buda olmaya bir merhale kalmış semavi varlıklar, Kuan Yin ve Tasihih Cihih yardım etmektedir. Bunlardan Kuan Yin ağlamayı işiten, adına Çin'de tapınaklar yapılarak kadın ve çocukları koruduğuna inanılan bu Bodhisattva'ya büyük alaka gösterildi. Onu Taoistlerin ana tanrıçalarından ayırmak imkansızdı. Bu temiz ülke ekolünü Jingtu en iyi dile getiren Sihan Tao 613-681 oldu. Hua Yan ekolü ilk iki ekol Hintli Najarguna'ya dayanırken yerli Çin düşüncesini göstermesi bakımından önemli sayılan bir harekettir. Diğer Budist ekoller mesela cihan var olanda olmayanda hayaldir derken bu ekol Hedefte cihan şumul ve bütün fenomenal tezahürlerin temeli olan sürekli sabit bir zihin telkin etmektedir. Ekolün ilk üstadı Tusun, 557-640. En iyi açıklayanı ise Fa Tsang'dır, 643-712. Cihan ekolü Çin zekasının orijinal bir mahsulüdür. Cihan, Sanskritçe, Dhyana'dan çıkmıştır ve ekol, meditasyon ekolü diye bilinmektedir. Ekolün gayesi, ikilik söz konusu olmayan bir varlık halinde, afaki ve enfusuinin üzerine çıkarak hakikati birden kavramaktır. Cihan tek hakikatin felsevi veya dini düşünce, meditasyon veya ayin, büyü uygulaması ile kavranılamayan Buda hikmeti olduğunu telkin etti. O öğrenilemez kitaplardan veya mürşitlerden alınamazdı. Cihan, düşünce ve mantıki idrakın durduğu anda ortaya çıkan bir manevi aydınlanmayı esas edindi. Her şey Buda aklının bir tezahürü idi. Cihan'ın Tibet Mahamudrası'yla benzerlikleri vardı. Daha önce Dhyana egzersizlerinden bahsedenler olsa da ekolün başlangıcı Bodhidharma'ya 470-543 dayandırıldı. O 520'de Çin'e geldiği kabul edilen Hintli bir keşiş idi. Ekole hizmet eden üstadlar arasında temel metni yazan Hui Neng, ölümü 713, sonrasında meditasyon salonu bütün cihan manastırlarına girdi. Bunun yanında keşiş olmayan bütün Budist erkek ve kadınların evlerinde meditasyon yapmaları teşvik edildi. Cihan ekolü Sun Hanedanı'nın yeni Konfüçyüsçü hareketini etkilediği gibi Japon zeni ile bu ülkenin medeniyetinde unutulmayacak izler bıraktı. Çin'de 420'de 1786 mabet ve 24.000 erkek ve kadın keşiş vardı. Budizmin gittikçe gelişen gücü sarayı etkilemesi, keşiş hayatının Konfüçyüsçü aile ve ahlak telakkilerini sarsan doktriner veçesi tenkitlerin çoğalmasına yol açtı ve arkasından şiddetle engellemeyi getirdi. Tang Hanedanı devresi 618-907, Budizmin Çin'de en olgunluğa ulaştığı yıllarda olsa ilk imparator Cao Tusu ile baskı başladı. Bununla beraber genelde bu hanedan Budizm'e mültefit idi. Bu devrede Orta Asya ve Hindistan ile bağlantılar oluşturuldu. Çin'e birçok yabancı getirtildi. Meşhur Çinli bilgin ve seyyah Hsüan Tasung 596-664 Orta Asya yoluyla Hindistan'a gitmek üzere 629'da yola çıktı. 645'te geri döndü. Hindistan'da 10 yıl boyunca seyahat etti ve geri döndüğünde getirdiği çoğu Yogacara ekolüne ait eserleri imparatorun himayesinde hayatının sonuna kadar tercüme etmeye çalıştı. 9. yüzyılda Çin Budizmi zirvesine ulaştı. Manastır hayatının refahı, itibarı, ihtişamı arkasından fesat getirdi. İmparator Wu Tusung 845'te görülmedik bir zulüm başlattı. 4000 mabede el kondu veya tahrip edildi. 250.000 erkek veya kadın keşiş tekrar dünyevi hayata döndürüldü. Budist sanat eserleri ve kitapları yakıldı. Tang Hanedanı zamanında 8-10 Budist ekol parlamıştı. Ancak Sun Hanedanı zamanında temiz ülke ve cihan ekolleri faaliyetlerini devam ettirebildi. Moğol Yuan Hanedanı 1280-1368 tarihleri arasında hükmederken Çin'de Tibet veya Lama Budizmi önde gelen dindi. Mahayana'nın bir uzantısı olan Lamaizm, Moğolistan'da 16. yüzyıla kadar sathi ölçüde, sonra siyasi otorite olarak 1920'ye kadar hükmetmiş, daha sonra ise Sovyetler Birliği içindeki bir halk cumhuriyeti hüviyetiyle dine karşı kampanya sonucu rahipler başka mesleklere yönlendirilmiş, rahip sayısı 100 binden 200'e indirilmiş, manastırlar devlet kontrolü altına girmiş, Budizmin etkisi süratle azalmıştır. Çin'de son 7 yüzyılda manastırlarda züht hayatı yaşayan keşişlerden ayrı Budizm içinde Budist, Taoist elemanlar birbirine karışmış, bir halk dini tarafından yutulmuştur. Aydınlar halk kitlelerinin bu dini telakkilerine pek karışmamış, ancak onları bir hurafe yığını olarak hakir görmüşlerdir. 19. yüzyılın sonları 20. yüzyılın başlarında özellikle Tai Hsu 1890-1947 ile Çin Budizmi bir zihni uyanış ve ahlaki diriliş yaşamıştır. Fakat komünizm ve Mao Tse-tung ile o yeni bulutların arkasına girmiştir. H. Burma Budizmi. Burma Budizmi, Güneydoğu Asya'da diğer yerlerde olduğu gibi manastır hayatına girenler ve girmeyenlerden oluşmuş iki veçe arz eder. Bu iki veçe biri diğeri olmaksızın düşünülmeyecek bir ilişki içindedir. Burma'da Theravada dışında az sayıda tecrit edilmiş Mahayana manastırları vardır. Mahayana'nın mensupları kuzeydeki dağlık bölge ve Doğu Burma, Sihan eyaletlerinde yaşayan mahalli Gurkha ve Rangoon'daki Çin topluluklarındandır. Budizm Burma'ya 3. yüzyılda geldi. Burma'da önce Sarvastivada ve Mahayana, Sankritçe'ye dayanan Budizm vardı. Daha sonra Pali Budizmi yerleşti. 7. yüzyıldan itibaren hem Theravada hem de Sarvastivada mensuplarının Burma'da bulunduğu Çinli seyyahların kayıtlarından anlaşılmaktadır. Mahayana Budizminin aşağı Burma'da 8. ve 9. yüzyıllarda bulunduğu görülmektedir. Özellikle Prome'deki bu tip Budizm oraya Kuzeydoğu Hindistan'daki Bengal'den gelmiştir. Çok geçmeden bu Budizm Hindistan'daki gelişmeyi takip ederek tantrik yapıya ulaştı. Yukarı Burma'da 11. yüzyılda tantrik Budizmin bozulmuş bir şekli vardı. Monlar Güneydoğu Burma'da yerleştiklerinde artık Burma Krallığı'nda merkezi nehir etrafında yaşayanlara günümüze kadar gelecek Theravada Budizmini getirdiler. Bu Theravada Budizmi ile yerli mahalli inançların zaman içindeki karışımı Burma Budizmini oluşturdu. Bu noktada Burma'nın diğer Theravada ülkeleri özellikle Seylan ile irtibatı oldu. 19. yüzyıldaki Britanya istilası Burma'daki Sangha teşkilatının geleneksel yapısına zarar verdi. Burma 1947'de istiklalini kazanınca Sangha eski itibarını kazandı. 1956'da Buda'nın Nirvana'ya kavuşmasının 2500. yıl dönümü Rangoon dışında özel olarak halkın yardımlarıyla hazırlanmış bir mağara salonunda, Tipitaka'nın bütün metninin okunması ve gözden geçirilmesiyle gerçekleştirilen bir Budist konsiliyle kutlandı. 1961'de Rangoon parlamentosunda nüfusun %20'sini oluşturan Budist olmayan halktan bir ayrım ortaya çıkarmamak üzere Budizmi resmi din kılan bir karar alındı. Bu karar 1962'de General Ne Win'in askeri hükümetince feshedilmişse de bu bağımsızlık devresinde Burma'da Budizm himaye edilmiştir. Burma'da manastırlar halkın moral ve eğitim işlerinde yardımcı olmaktadır. Krallar tarafından yaptırılan pagodalar, tapınak gibi kutsal yer, dikkat çekicidir. Birçok şehir ve kasabalarda keşiş olmayanlar da manastırlara bağlıdır. Halk tarafından hibe edilmiş altın yapraklarla kaplı Rangoon, Shi ve Dagon pagodası, Mandalay'dakiler gibi ziyaret yeridir. Şenlik günleri büyük insan kitleleri buralarda toplanmaktadır. İ. Seylan Budizmi.